Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu. İkinci kaset, ikinci yüz. Yerli Anadolu kadınlarının ilk değiştirip geliştirdikleri kurum Türk mutfağı olsa gerek. Asya'dan gelen Türk topluluklarının Anadolu'da yetişen bitkilerden, yeşilliklerden yemek yapmayı bildikleri söylenemez. Anadolu denizlerinde bulunan balıklardan, zeytinyağından, fındık, fıstık benzeri gibi yenecek nesnelerden yararlanmayı Asya'da öğrenmeleri olanağı da yoktur. Gerçekte ortada olan Anadolu mutfağıdır. Anadolu'ya doğudan gelenlerin yaşama biçimini, düşünme düzenini değiştiren, geliştiren de bu yemek kurumudur. Bu kurumu oluşturan, geliştiren kadındır. Yemek kurumunu değiştiren kadın, dolaylı olarak erkeğinin beğencini de değiştirir. Atın üstünde savaştan savaşa koşan, bir yerde uzun boylu yerleşip oturmayan, yalnız közde pişirilmiş et yiyen bir topluluk Anadolu'ya gelip yerleşince, sayısız türde balık, sebze, yemiş yiyecek, zeytinyağlı yemeklerin, tatlıların en güzelleriyle beslenecek de, yaşamında, beğencinde, yaşama bakış açısında bir değişiklik olmayacak. Bu olası değildir. Mutfak konusu ilk bakışta biraz gereksiz, yavan görünebilir. Konuyu genişletip derinleştirince bunun öyle olmadığı, bir uygarlık sorunu niteliğini taşıdığı kendiliğinden anlaşılır. Mutfak yerleşip yaşama düzeninin temelidir. Anadolu evlerinin özünü mutfak oluşturur. Evin çevresinde bağ bahçe yapmak, tarla işlemek, tarımla uğraşmak, evcil hayvan beslemek, bunlardan besin olarak yararlanmak, üretim denen olayın gelişmesini sağlayan olanaklardır. Üretim geliştikçe yaşama koşulları da değişiyor, gelişiyor. Bunlara bağlı olarak düşünme eyleminde de bir ilerleme, bir yaratıcı atılım göze çarpıyor. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl dolaylarında Batı Anadolu'da, Rumeli'de yerleşik yaşama düzenine geçme olayının ardından üretimin eskiye oranla yerliler arasında arttığını, bununla at başı giden bir düşünme akımının ortaya çıktığını görüyoruz. Üreticinin yerli halk olduğu, Müslümanların daha çok tüketici olarak kaldıkları bellidir. Ancak uygarlık açısından görülen gelişmede başlıca etken olan üretimin yararı kesindir. Anadolu'da 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllar boyunca ortaya çıkan inanç kurumlarının yerleşik yaşama düzenine alışkın yörelerde geliştiği, tutunduğu gözden kaçmıyor. Konar göçer topluluklar arasında inanç yayma olayı sık sık görülüyorsa da kurumlaştırma, belli bir yerde düzene kavuşturma başarısı pek görünmüyor. Özellikle tarikat adı verilen inanç kurumlarının belli bir yerde yerleştikten sonra güçlendiği açıktır. Bu yüzyıllarda hangi inanç kurumu belli bir yerleşme olanağı bulmuş, ülkede belli bir yeri olmuşsa onda hızlı bir gelişme, yayılma eylemi de gerçekleşmiştir. Bunu tarikat denen kurumların belli odaklarından anlıyoruz. Tarikatlarda konar göçerlik pek geliştirici olmamıştır. Anadolu'da büyük bir hızla yayılan, Rumeli'ye geçip yerleşen en büyük tarikatlar bu yüzyıllarda kurulmuş, yerleşme olanağı bulmuş, belli bir odak yöresinde toplanmıştır. Mevlevilik, Bektaşilik, Nakşibendilik, Bayramilik benzeri gibi kuruluşlar gelişmeyi yerleşme ile sağlamıştır. Bu kurumların toplum üzerinde etkileri vardı, yoksa yaşama olanağı, yayılma kolaylığı bulamazlardı. Anadolu'da, Rumeli'de 13. ve 14. yüzyıl insanlarının yaşamları inanç kurumlarının gelişimiyle bağlantılıdır. Hangi dinden, hangi inançtan olursa olsun, halk denen büyük topluluk bir kuruma bağlıdır. Yaşama ile bir kuruma bağlanma arasında bir gerekim vardır. İslam toplulukları biri Alevi, biri Sünni olmak üzere iki büyük bölüğe ayrılmıştır. Birinciler için önemli olan tasavvuf, ikinciler için de şeriattır. Şeriat, İslam dininin genel ilkelerini uygulamayı, tasavvuf ise başta Kur'an olmak üzere bütün din kitaplarını yorumlamayı öngörür. Bundan dolayı adı geçen yüzyılların Anadolu insanı ya bir şeriat varlığı ya da bir yorum varlığı olma gereğindeydi. Durum İslam dini karşısında başka bir inanç kurumuna bağlı olanlar için de öyleydi. Onlar da kendi aralarında değişik inanç kurumlarına bağlanmış topluluklardan oluşmuşlardı. Hristiyan tarikatları Müslümanlarınkinden az değildi bu çağlarda. Yorum, kiliseye bağlanma, yeni bir inanç ışığı arama onlarda da yaygındı. Bu da o çağın bir yaşama koşulu, bir gerekliliği idi. toplum kaynaşmaları sonucu karşılıklı inanç etkilenmelerini doğuruyordu. Nitekim bu dönemde kimi kaynaklara göre 14. yüzyıl ortalarında kurulduğu söylenen Yeniçeri Kurumu da devşirme denen Hristiyan çocuklarının eğitilip büyütülmeleri sonucu oluşturulmuştu. Hristiyan çocukları küçükken alınıyor, yıllarca süren özel bir eğitimden sonra İslamlaştırılarak savaş yeri görevi yapacak duruma getiriliyorlardı. Daha sonraları bunların Hacı Bektaş Ocağı'na bağlandıklarını, Hacı Bektaş Veli'yi pir tanıdıklarını biliyoruz. Bu tür İslamlaştırmalarda devşirme denen topluluğun eski inançlarını büsbütün unuttukları söylenemez. Nitekim Hacı Bektaş Veli'yi pir tanımaları, şeriatın yasakladığı Bektaşilikle duygu yönünden de olsa bir ilişki kurmaları, %100 sünni inançlarına bağlanmadıklarını gösterir. Orduda iş göremez yaşa gelen bir Yeniçeri ocağından ayrılır, topluma karışır, geçimini sağlamak için belli bir iş tutardı. Bunlar arasında ordudan ayrıldıktan sonra evlenenler de vardı. Böylece toplum yaşamında biri ordu, öteki ordu dışında din değiştirme yoluyla iki ayrı çizgi üzerinde karışıp kaynaşma gerçekleşiyordu. Bu olayın bütün inançlardan soyutlanmış bir nitelikte bulunma olanağı pek yoktur. İnançlarla yaşama olayları arasında içten içe bir karışım da söz konusudur burada. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllar boyunca sürüp giden bu yaşam ortamının kaynaklarını ilk çağ Anadolu insanının bıraktığı uygarlık ürünlerinde, eski geleneklerde, göreneklerde aramanın da gereği vardır. Anadolu, Türk egemenliği kurulmaya başladığı dönemde boş, ıssız değildi. Büyük bir insan kalabalığıyla doldurulmuştu. Türk egemenliğinin kurulmaya başladığı 11. yüzyıl sonlarında genellikle Bizans uygarlığının etkisi önemliydi. Yaşamın bütün alanlarını dolduran bu uygarlıkta eski Anadolu, Yunan, Roma uygarlıklarından, İran, Mezopotamya, Mısır, Hint yarımadalarından, düşünce ürünlerinden, inanç varlıklarından etkilenmişti. Bizans uygarlığı Anadolu toprakları üzerinde oluşan bir karışımdır. Hristiyan Avrupa'nın ileri sürdüğü gibi batıdan aktarılmış ya da yalnız eski Yunan düşüncesinden kaynaklanmış değildir. İmdi bu değişik uygarlık ürünlerinin karışımından oluşan Anadolu uygarlığı yeni bir yaşama ortamı olmuştu. Bu ortamda inanç bakımından Arap, İran, Orta Asya, Roma, Mısır, Yunan, Mezopotamya, Hitit, Urartu, Kafkasya, Rumeli halkları gibi çok değişik nitelikler taşıyan kaynaklardan gelen etkiler vardı. Çok tanrıcı, tek tanrıcı inanç kaynaşması yaşama biçimlerinde birlikte getiriyordu. Toplum düzeninde kedinin kutsallığından, güneşin yüceliğinden, domuzun haram oluşuna değin sayısız inanç kalıntılarının yaşama etkilediğini yaşayarak öğreniyoruz. Bunlar için eski kaynaklara değin giden kanıt aramanın gereği yoktur. Günümüzde bile durum böyledir. Anadolu insanının yaşama ortamı sürekli bir değişim geçirmiş, bu değişim çağlara göre yeni yeni nitelikler kazanmış, biçimler almıştır. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl insanı, bu yaşama ortamının bir kesiminde varlığını sürdürmüş, kendine göre yorumlar yaparak yeni inanç varlıklarının onlardan etkilenen bir yaşama ortamının doğmasına yol açmıştır. Böylece Anadolu'da giyim kuşamdan yemeklere, ev yapma biçimine, kadın erkek ilişkilerine, düğün derneğe değin sayısız toplum olaylarının karışımıyla yeni bir yaşam biçimi doğdu. Bu yeni yaşam yöreden yöreye ayrı nitelikler gösteren, bütün karışıp kaynaşmalara karşın özelliğini koruyan bir toplum varlığıdır. Söz gelişi bir ilin ayrı ayrı yörelerinde kurulmuş cami, havra, kilise, Alevi ya da Sünni tarikatlar için tekke, meyhane gibi değişik işlevleri olan kurumları görmek kolaydır. Değişik inançlarla yoğrulmuş toplulukların Anadolu'da yan yana yaşamaları, şeriatın çok katı yasaklarına karşılık bir sakınca doğurmamıştır. Bu değişik inanç varlıklarıyla biçimlenen toplulukların bir ilde ya da ülkede yan yana yaşamalarından doğan değişik düşünce ürünleri vardır. İşte Anadolu'nun özelliği de budur. Bu değişikliklerden oluşan yaşama birliği düşünce ürünlerinin inanç varlıklarının çoğalmasına, türlenmesine olanak sağlamıştır. Anadolu'da bir tarikatın sayısız kollara ayrılmasının, kimi yörelerde kolların kolları olmasının nedeni de budur. Çok küçük bir yörede bile bir tarikatın değişik kollarının oluştuğu, ayrı ayrı tekkeler kurulduğu görülür. Büyük tarikatlar varlıklı yörelerde, küçük tarikat kolları genellikle dar gelirli yörelerde kurulur, yerleşir. Bu büyüklü küçüklü kuruluşların hangi inanç ortamında bulunursa bulunsun, insan topluluklarını etkiledikleri, yaşama ortamının biçimlenmesinde katkıları olduğu gerçektir. Şeriata bağlı Osmanlı yönetimi altında yaşayan, ancak uygarlık yönünden başka düşünce ürünleriyle beslenen toplulukların birleşmesinde etkin neden yan yana yaşama olanağını sağlayandır. Ayrı ayrı inançlara bağlı olan bu topluluklar arasında çatışma, ayaklanma gibi toplumu sarsıcı olaylar görülmemiştir. Buna karşılık şeriata bağlı Müslüman topluluklar sık sık dinin elden gittiğini ileri sürerek ayaklanmış, yönetimi ürkütmüştür. Bu durum Türklerin Anadolu'ya yerleştikleri yıllarda başlamış, Osmanlı tarihi boyunca sürmüştür. 2. Üretim-tüketim ortamı 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetici topluluğu ile büyük illerde yaşayan varlıklı kesimi tarihi boyunca üretici değil tüketicidir. Anadolu bu ayrıcalıklı kesimin besin yeridir, geçim kaynağıdır. Bütün işlenir topraklar, işleyenlerin, üreticilerin değil, yöneticilerin en büyüğü olan, kendisine zillullah, fid dünya, yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi denen sultanın buyruğu altındadır. Sultanın ağzından çıkan sözün kesin geçerliği vardır. Onun sözlerini eleştirmek şöyle dursun, kendi isteği dışında yorumlamak bile olanaksızdır. Daha Selçuklular çağında bile işlenir, yararlanılır topraklar bölümlere ayrılmış, gelirinin pek çoğu yöneticilere verilmek üzere geçici olarak köylülere dağıtılmıştır. Tarihte mukaata denen, belli kesimlere bölümlere ayrılarak işletmeye verilen, bu topraklar işleyenin değil işletenin yönetimi denetimi altındadır. Saray belli bir gelir karşılığında toprakları dağıtmıştır. Bu toprakların başında bulunanlar sarayın güvenilir kimseleri, karşı konulmaz yiyicileridir. Yöneticiler kurulu belli bir vergi alır, gereğinde asker toplar, toplanan askerin donatımı, yiyeceği içeceği toprağı işletmeye verenin, sarayın görevlendirdiği kimseye bırakılmıştır. Büyük bir toprak kesimini saray adına işletmeye veren, daha doğrusu belli bir süre için kiralayan kişi, kendi kazancını sağladıktan sonra sarayın istediğinde işleticinin, üreticinin emeğinden çıkarır. Bu tür topraklara beylik dendiği de olur. Saray güvendiği bir kimseye belli bir gelir karşılığı bir ilin, bir yörenin, bir ilçenin topraklarını verir. Bu toprakların geliri onları ikinci elden yöneten kimsenindir. Saray istediğini alamazsa görevliyi değiştirir. Daha çok gelir sağlayacağını, vergi ödeyeceğini, gereğinde asker toplayacağını ileri sürene verir. Devlet denen kuruluş başkent dışında Anadolu'da bir ağaç bile dikmez. Yalnız alacağını bilir. Toprağın verimini artıracak bir girişimde, bir yardımda bulunmaz. Bulunmayı düşünmez. Mukata yönetimini geliştiren, belli koşullara bağlayan Osmanlılar olmuştur. Ancak kimi araştırıcıların ileri sürdükleri gibi bu yöntemi bulan onlar değildir. Bu yöntem ilkel biçimde de olsa daha önce Anadolu'da uygulanıyordu. Başkentte oturan yönetici toplulukla büyük illerde yaşayan varlıklı kimseler çalışmadan geçinen, görevini çalışanlara buyruk vermek diye anlayanlar arasında toplumun ilerlemesine katkıda bulunan olmamıştır. Anadolu birçok beyliğe ayrılmış, çalışanla çalıştıran arasında yasalara dayanan bir bağlantı, bir iş düzeni kurulmamıştır. Bütün işler buyrukla görülürdü. Saraya dayanan yöneticiler yanında başka bir topluluk daha türemiş, çalışmadan yaşama olanağı bulmuştur. Bu topluluğun tek dayanağı da dindi. İnançların karışıp kaynaşmasından, yoğunlaşmasından oluşan bir yetki doğdu kimilerinde. Bir takım tanrısal güçlerle donatıldıklarına inanılan bu yeni topluluğun başında bulunanlara da genellikle şeyh denirdi. Bunlar inançları birer baskı aracı gibi kullanmayı başarıyla yürüten, kendilerinde dokunulmazlık bulunduğu kanısını yaratan, yayan kimselerdi. Kendilerine inananların oluşturdukları topluluğun gücüne, emeğine dayanarak kurdukları tekke denen inanç yuvaları, gerçekte tüketim ilkesine dayanan birer kuruluştu. Bu sömürücü kuruluşlarında Selçuklular döneminde gelişmeye başladığını yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Bu kuruluşlar İslam dininin hızla yayıldığı, egemen olduğu yörelerde doğmuştur. Bu tür kuruluşların başında Konya'yı konak edinen Mevlevilik gelir. Konya'nın ortasında oldukça geniş bir alanı kaplayan, Sonraları daha da genişleyen bir Mevlevi tekkesi kurulmuştur. Anadolu'nun en sarsıntılı, en çalkantılı döneminde ortaya çıkan bu kuruluş, görünüşte İslam dinine dayanırsa da özünü oluşturan öğelerin çok değişik kaynaklardan beslendiği açıktır. Kurucusunun bile Anadolu'ya İran'ın Bet ilinden gelmiş bir kimsenin oğlu olduğu bilinen bir kurumda geçerli dil Farsçadır. Mevlana Türkçe konuşmamış, Türkçe yazmamış ünlü bir ozan, etkili bir tarikat ulusudur. Selçuklu sultanlarını bile etkilediği, onlarla yalnız kendi tekkesinde görüştüğü söylenir, yazılır. Genellikle büyük illerde varlıklı kimselerce benimsenen, tutulan bu kuruluş ayrıcalıklı bir topluluğun inançlarını, düşüncelerini, yaşama biçimini dile getirir. Daha doğrusu tüketici toplumun beğencini yansıtır. Üretici yoksul topluluklara kapalıdır. Selçuklu sultanları devlet dili olarak Farsçayı beğenmişler, uygulamışlar. Türkçeyi neredeyse ilin, başkentin dışına atmışlardı. Bu yüzden Mevlana'nın şiirlerini halk çoğunluğu değil, çağın Arapça, Farsça öğrenmiş kimseleri, okumuşları, aydınları anlayabilirler. Bu kuruluşun halk kesimince benimsenmeyişi, yalnız büyük illerde oturan varlıklarca önemsenişi bundan dolayıdır. Şiirlerinde insanın değerini, Tanrı karşısındaki önemini, varlık birliğini dile getiren, işleyen Mevlana, konuştuğu dille, kullandığı kavramlarla, işlediği konuların çoğu ile halka, üretici topluluklara uzak kalmıştır. Onların duygularını, inançlarını, düşüncelerini yansıtır bir tutum göstermemiştir. Bu büyük tekke, bu çalışmayan kalabalık topluluk neyle geçiniyordu, neyle yaşıyordu? Bu sorunun tek karşılığı şudur: başkalarının verdikleriyle tekkeye sunulan adaklarla. Anadolu'da bu dönemde toplum büyük sarsıntılar geçirmektedir. Doğudan gelen, karşısına çıkan ve varsa yakıp yıkan Moğollar ortalığı kasıp kavurmakta, halkı soymakta, kılıçtan geçirmekte, bulduklarını ılgarlamaktadırlar. Anadolu insanı umutsuzluk, yaşama korkusu içindedir. Kurtuluş yolu yoktur. Tanrı'ya sığınmak gelen orduların yakıp yıkmaları, kılıçtan geçirmeleri karşısında kurtarıcı bir nitelik taşımaktan çok uzaktır. Bir süre sonra devlet yıkılacak, Anadolu'da en azından 12 bağımsız beylik kurulacaktır. Özellikle Köse Dağı Savaşı 1243'nin yarattığı sarsıntı, getirdiği yıkım toplumun bütün kesimlerine yayılacak, geçimini bile güçlükle sağlayan halkın sırtına yönetici toplumun istediği vergilerin yanında, tekkelerin duygusal baskılarla dilediği yardımlar binecektir. Böylece Anadolu'da biri inanca, duyguya, biri yönetim baskısına, yönetici azınlık gücüne dayanan iki tüketici topluluk doğmuştur. Üretici topluluklara bir kırıntı bile verilmez. Yalnız onlardan beklenir, istenir. 13. yüzyılda Anadolu'da üretim-tüketim durumunun ne denli bozuk, düzen olduğu konusunda geniş bilgi için bakınız. Profesör Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Cilt 1, sayfa 28-46, İstanbul 1974. Yazar bu yapıtında 1243'ten 1453'e değin Anadolu'nun toplum yapısını belgelere dayanarak açıklamaktadır. Anadolu'da kurulan beylikler için bakınız Ordinarius Profesör İ. Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri 1937. 13. yüzyıl Anadolu'sunda üretim-tüketim durumunun sarsılmasına yol açan olaylardan biri de kimi tarikatçıların, ahilerin, dervişlerin işsiz güçsüz kalınca soygunculuğa, kargaşa çıkarmaya başlamalarıdır. Anadolu'ya Asya'dan geldikleri söylenen Babailer, Baba İshak takımı, geçimlerini sağlamak için karışıklık çıkarmakta, inançlarını yayar gibi görünerek yoksul halkı daha da yoksul duruma düşürmektedir. Anadolu halkının çoğunluğu bu dönemde yerli Hristiyanlardan oluşmaktadır. Bunlar da Ermeni, Rum adları altında anılan insanlardır ki, gerçekte Hristiyanlığı sonradan benimsemiş, eski çok tanrıcı Anadolu insanlarının torunlarıdır. 11. yüzyıl ortalarından sonra Anadolu'ya Asya'dan gelen göçebe Türk boyları ise, yerleşik yaşama düzenine genellikle yabancı olduklarından, tarım işlerini başarıyla yürütebilecek nitelikte değillerdi. Bunlar daha çok hayvancılıkla geçinen konar göçer topluluklardı. Anadolu'da tarım el işleri, sonra zanaat denen uğraşı türü yerli halkın, Hristiyan topluluğun elindeydi. taş işçiliği, yapı işçiliği, demircilik, işlemecilik, tarım araçları yapımı, bağcılık benzeri gibi yerleşik düzende yaşamayı gerektiren bütün işleri yerli halk görürdü. Bu nedenle vergilerin çoğu da bunlardan toplanırdı. Gerek Selçuklular, gerekse onların yerini alan Osmanlılar döneminde daha başlangıçtan beri toplumu sarsan olayların körükleyicilerini üç ayrı topluluk olarak görmekteyiz. Bu toplulukların üçü de çalışmadan yaşamaya alışmış, üretmeden tüketen asalak diyebileceğimiz türdendir. Bunlardan birincisi yönetici takımı oluşturan, başta saray çevresiyle öteki yüksek görevlilerdir. Bunlar genellikle başkentte ya da büyük illerde yaşayan kimselerdir. Sarayın beyliklere ayırarak gelir sağladığı toprakların, köy gelir kaynaklarının ikinci elden yöneticileri, tarihte mültezim diye anılan görevliler de bu topluluğa girer. Bunlar daha önce de söylendiği gibi saray adına köylerden, köylülerce işletilen topraklardan vergi toplayan kimselerdir. Bunlar arasında elini sıcaktan soğuğa sokan, alnı terleyen, çalışan, emek tüketen bir kişi bile yoktur. İkinci topluluğu oluşturanlar da gene önce sözü edilen tarikat yandaşlarıdır. Bunların çoğu bir şeyhin çevresinde toplanır. Bütün günlerini tekke kurallarına göre özel törenlerle, zikir denen topluca ya da tek başına yapılan genellikle tanrı adlarını anmaya dayanan tapınma ile geçirirler. Geçimleri tekkeye bağlananların kutsallığına inananların yaptıkları yardımlarla adaklarladır. Üçüncü topluluk büsbütün asalak olan medreseliler takımıdır. Bunlar çağın anlayışı gereği medrese denen kurumlarda yalnız din bilgileri edinen, tarıma, çalışmaya, zanaat denen uğraşa önem vermeyen, günlerini sözde okumakla, okutmakla geçiren kimselerdir. Toplum düzeninin üretim, tüketim bakımından sarsılmasında büyük etkisi görülen bu toplulukların gün geçtikçe çoğaldıkları, Anadolu'nun başkentlerden uzak bucaklarına değin yayıldıkları biliniyor. Düzenin sarsılmasında büyük çıkar sağlamayı düşünen bu topluluklardan ikincisiyle üçüncüsü ortak çıkar konusunda birleşirler. İnanç bakımından birbirleriyle savaşmalarına karşılık çıkar konusunda anlaşmaları, birleşmeleri toplum yönetiminin güçsüzlüğünden olsa gerek. Nitekim, velilik mertebesine çıkan büyük şeyhlerin pek çok derviş ve babaların ortaya çıkışlarının hep Anadolu'nun 13. asrına rastlamakta bulunması, tasavvuf ve tarikat sahalarındaki fikri bir gelişmeyi değil, siyasi hayatı, iktisadiyatı ve sair bütün içtimai düzeni yavaş yavaş çökmekte olan, huzurunu ve istikbal ümidini kaybetmiş bir cemiyette, insan ruhunun tarikatlarca yapılan avutucu telkinlere muhtaç olmuş bulunmalarını ifade eder. Medreselerde ömür çürüten bir avuç insanın anlayabildiği kitabi ilimden öğrenilen din kaideleri, Mevlana devrinin sefil insanına hiç de teselli vermiyordu. Profesör Mustafa Aktağ, AGY sayfa 48. Bu sözler bir araştırıcının özel düşünceleri. Bir çağı kendi duygularının itiminde kalarak açıklayışı değildir. Osmanlı toplumunu onun kaynaklandığı ileri sürülen Selçuklu yönetimini aydınlığa çıkarmak isteyen bir çabanın belirtileridir. Avrupalı araştırıcıların bile göremedikleri, görmek istemedikleri bu gerçeklerin arkasında Anadolu insanı saklıdır. Yazarın söylediği Mevlana devrinin sefil insanı bir yorumun değil bir çağın somut varlığıdır. İslam tarihçisi bu konuda neden susar? Avrupa bilgini neden bu gerçeği görmez, bilinemez? Ancak o dönemin yaşayış biçimini öğrenmek isteyen kimse biraz derinlere dalınca, Anadolu insanının hangi koşullar altında ayakta durduğunu kolayca anlar. Bütün yaratıcı gücünü İran diliyle ortaya koyan, Anadolu Türkü'nün duygularına, yaşama inancına yabancı kalan bir kurumun üyeleri hangi yeniliklerin, ilerletici düşüncelerin yayıncısıdır? Anadolu insanına ne vermişlerdir? Bu soruların karşılığı yoktur tarih ortamında. İZE. Bir insanın bir topluluğun yaşayabilmesi için din kitaplarından, medreseden öğrenilen bilgiler yeterli değildir. Medrese dine dayalı bir kurumdur. Onun öngördüğü bilgi yaşayan değil, umulan. Gelecekte kavuşulacağına inanılan bir dünya mutluluğuna yönelikti. Oysa Anadolu insanlarının yaşamak için yiyip içmeleri, geçimlerini sağlayacak olanaklara kavuşmaları gerekiyordu. cennetin ağız sulandıran yiyeceklerini, içeceklerini elde etmek için yeryüzünün bütün yaratıcı ürünlerini küçümseyen, onlara tiksintiyle bakmayı öneren bir öğretim düzeninden geçen kimselerin başkalarının emeklerini sömürmekten başka yapacak işleri yoktu besbelli. Şeyhin gözünde yeryüzü bir tanrının görünüş alanı olarak biçimlenir. Bu görünüş ise gelip geçicidir. Gerçek olan kalıcı olan, ölümsüz olan görünenin arkasındaki görünmeyendir. Bu da tanrısal evrendir, kutsal ülkedir. Bütün mutluluklar, bolluklar oradadır. Onlara ulaşmak için yeryüzüne sıkı sıkıya bağlanmak değil, ondan yüz çevirmek, onu küçümsemek, yalnız tanrı adlarını anmak gerekir. Böyle bir şeyh ile medresenin yeryüzü bolluğuna, tarıma, çalışmaya bel bağlayacak kişileri eğitme, yetiştirme olanağı yoktur. Onların anladıkları çalışma zikirdir, içe kapanıştır. Yeryüzünden el etek çekip tanrı adlarını anmaktır, tapınmaktır, ummaktır. Bunlar da tarımın gelişmesine değil, bırakılmasına, toplumun kalkınmasına değil, çökmesine yol açan etkenlerdir. Bundan başka İslam dinine göre savaşmanın, din yolunda ölmenin taşıdığı önem dolayısıyla başka ülkeler ele geçirme tutkusu da yerleşmişti Müslüman Türkler arasında. Bu nedenle tarıma önem verilmiyor, Hristiyan toplulukların ellerinde bulunan toprakların alınması öngörülüyordu. Tarımla uğraşmaya başlayan Türkler bile bu işi bırakıp büyük küçük topluluklar durumunda Rumeli'ye göçüyorlardı. Yeni ülkeler almak, din yolunda savaşmak özlemiyle tutuşan Türklerden oluşan yeni topluluklara o çağda akıncı deniyordu. Akıncı olmaya başlayan Türkler evlerini, barklarını, tarlalarını, hayvanları bırakıp öküzlerini satıp savaşmak için at, giyim, kuşam sağlayarak Rumeli'ye göçmüşler, öğendelerini göndere, sapanlarını yaya çevirmişler. Böylece Osmanlı ordusuna katılmışlar. AG'ye sayfa 491. Daha yeni kurulmakta, gelişmekte olan Osmanlı Devleti'nin böyle bir eğilimde olması, tarımdan çok akıncılık eylemlerine girişmesi, bir yandan yararlı görülürse de bir yandan da yararsızdı. Bütün geçimini akınla ele geçiren, kafir mallarından sağlayan bu akıncılar, bir yerde yerleşerek tarıma, yerleşik düzende yaşamaya pek yanaşmıyorlardı. Bu tutumun sonucu olarak da tarımın bütün türleri yerli Hristiyanların elinde bulunuyor, yerleşik düzende yaşamayı onlar geliştiriyorlardı. İbn Kemal ayrıntılı olarak anlatırken, bu konuda araştırma yapacak olanlara karşılaştırmalı inceleme olanağı sağlamaktan geri kalmadılar. Osmanlı toplumunun başlangıcından beri akıncı olmaya eğilim duyması, verimli bir atılıma geçmesini önlemiştir. Tarım işleri gibi alışveriş işleri de Müslümanların değil Hristiyanların elindedir. Yabancı ülkelerden yiyecek, giyecek, araç gereç almak, onları satmak gibi ülkeye yarar, kazanç sağlayacak işlerin çoğu da Hristiyanların elindeydi. Osmanlı toplumunda Yahudi bezirganlar, Rum tacirler, Ermeni zanaatkarlar gibi birer uğraş gösteren deyimlerin yaygınlığı, ülkeye hangi inançtaki toplulukların gelir sağladıklarını açıkça göstermektedir. İdrisi Bidlisi, Osman Bey'in yeni bir saltanat kurmaya çalıştığı 14. asır başlarında memleket ayan ve eşrafının kendisine hizmet için yanına koştuklarını, Karacahisar'ın zaptı için girişilen muharebe esnasında kaçan ve çarpışmada telef olan Hristiyanların bıraktığı evlerin gazilere taksim olunduğunu ifade etmektedir. İznik şehri dahi kuşatıldığı sırada firar, açlık ve çarpışmalar tesiriyle fazlaca Hristiyan askeri zayi olduğundan dolayı pek çok evlerin boş kaldığı, hatta erkeksiz kadınların kabarık bir yekün tuttuğu ve zaferle şehre giren Sultan Orhan'a bu kadınlar hallerini arz ettiklerinde, orduda bulunan gazilerin bu evlere yerleştirilerek kocasız Hristiyan kadınlarıyla da evlendirildikleri kaydolunmuştur. AG'ye sayfa 490. Yukarıdaki aktarma bölümünden çok önemli bilgiler ediniyoruz. İlkin, Anadolu'da bir kan kaynaşması gerçeği vardır. Müslüman erkeklerle Hristiyan kadınların evlendirilmesi sonucu yeni bir kuşak doğmaktadır. Gazi denen savaşçılar ele geçirilen Hristiyan evlerine, tapınaklarına yerleştirilmektedir. Böylece din yolunda yapılan savaş, gene dinin özüne uygun olarak yenilenlerin topraklarını, kadınlarını, evlerini ganimet adı altında yenenlere vermektedir. Bu durumda gazi olmak için savaşa koşan kimsenin tarımla uğraşması, tarımı geliştirmesi, ülke varlığına önemli bir katkıda bulunması gerekmez. Savaşta yenilen, ölen düşmanın evini, kadınını, kızını, bacısını, toprağını almak İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ın buyrukları arasındadır. Nitekim savaşta yendiğiniz düşmanların malı, kadınları size helal edilmiştir anlamını içeren ayetler vardır. Bu tür öneriler Anadolu'da göçmen Türklerin toprağa yerleşerek ülke üretimine katkıda bulunmasını engelleyen nedenlerdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarından başlayarak gittikçe yoğunlaşan bir tutkusu vardı. O da batıya yürümek, batıyı ele geçirmekti. Bu düşünceyle daha İstanbul alınmadan Balkanlara, Rumeli'ye değin gidilmiş, geniş topraklar alınmıştır. Gerek Anadolu'da gerekse Rumeli'de alınan topraklarla birlikte oranın yerlilerine de el konuyor. Ya Müslüman olmaları ya da çok vergi vermeleri ileri sürülüyordu. Müslüman olmayanlardan alınan cizye, haraç adlı vergiler de Müslüman toplulukların gelir kaynakları arasındaydı. Bu vergilerde belli bir oranda tarımı başka türden gelir sağlayıcı çalışmaları önlüyordu. En büyük gelir kaynaklarının batıda Hristiyanların çoğunlukta oldukları yörelerde bulunması da bundandı. Öyle ya, yıllarca çalışıp toprak işleyeceğine birkaç aylık savaşla gelir sağlamak, birdenbire varlıklı olmak, çalışmadan yemek daha kolay, daha göz alıcıydı. Osmanlı toplumunun tüketimini karşılayacak yeni üretimi vardı denemez. Üretim alanları belliydi. Üretilen ürünlerin türleri, karşılayacağı gereksinmeler de belliydi. Üretimin yetersizliğini gideren başlıca gelir kaynağı savaşlarda alınan ganimetlerdi. Bunların da önemli bir bölümü sarayın giderleri için ayrılır, geri kalanı da savaşı yönetenlerle kimi gaziler arasında bölündükten sonra hazineye aktarılırdı. Bunların dışında tekkelere, camilere, benzeri kurumlara ayrılan vakıflar da önemli bir nitelikteydi. Buna karşılık yönetici topluluğun üretime en küçük oranda bir katkısı yoktu. Vakıflardan yararlanan tekkelerinde birer sünni kuruluş olduğu bellidir. Devleti yöneten kuruluş sünnidir. Şeriat ilkelerine bağlıdır. Ona karşı olan, onun yolunda yürümeyen bir kuruma devletin güler yüz göstereceği düşünülemezdi. Gene bu dönemde Selçuklular, Osmanlılar Anadolu'ya egemen kuruluş olarak üretime eğik bir yatırımda bulunmamışlardı. Belli başlı illerde, özellikle başkentlerde, kamu yararına yapılmış sayısız yapılar vardır. Ancak bunlar üretici nitelikte değildir. Söz gelişi cami, mescit, çeşme, köprü, imaret, medrese, darüşşifa, hastane ile benzeri kurumlara büyük önem verilirdi. Büyük görevliler, sultanlar bu tür yapıları yaptırır, gerekenlerine gelir kaynağı olsun diye bir takım tarım alanlarını, bağ bahçeleri vakfederlerdi. Oysa bu vakıflar arasında üretimi güçlendirici, geliştirici özellik taşıyanları yok gibiydi. Savaşta kafirlerden alınan toprakların bir bölümü vakıfların yararına bırakılırdı. Buna karşın bu toprakları işleyenlerin toprağı yoktu. Onlar birer ırgat olmaktan öteye geçemezlerdi. Durum Selçukluların dağılışından sonra kurulan Anadolu beyliklerinde de böyleydi. Söz gelişi Karadeniz kıyılarında Selçuklu ya da Osmanlı sultanlarının yaptırdıkları önemli bir cami, bir kurum bilmiyoruz. Anadolu'da bağımsız beyliklerin başkent edindikleri illerde yaptırdıkları kamu yararına açık yapılar, kurumlar vardır. Ancak bunlar da başkent niteliği taşıyan bir süre böyle olan illerdir. Anadolu'da Selçuklulardan beri çok başarılı bir gelişim çizgisi üzerinde yürüdüğü bilinen halıcılık vardır. Üzerinde ilgiyle durulursa halıcılığın tarihi boyunca Anadolu'da devletten yardım gördüğünü, uzun süre devletin koruyuculuğu altında bulunduğunu gösterecek kesin kanıtlar olmadığı görülür. Çinicilik de böyledir. Bütün başarılar özel ellerin gücüne bırakılmıştır. Vakfiye denen belgelerde bir gelir kaynağının, bir otlağın, bir tarım alanının, bir bağın, bir madenin kamu yararına işleyen bir kuruma verildiği görülür. Oysa bu gelir kaynaklarını işletenlerden sağlanan kazanç vergi niteliğindedir. Yönetici topluluk gelir kaynağını belli çıkar karşılığı istediği yetkili aracılığıyla dilediği kimselere, köye, bucağa, ilçeye verir. Buna karşılık onlardan belli bir gelir sağlar. İşte bu toplum üretimine yararı olmayan gelir kaynağı devlet buyruğunda olduğundan Kimi araştırıcılar bunları devletin işlettiğini, koruduğunu sanmışlar. Söz gelişi Osmanlı Sarayı'nın geliştirip genişlettiği, üretimini devlete yaraşır boyutlara ulaştırdığı bir halıcılık, kuyumculuk, madencilik, bağcılık benzeri gibi bilinmiyor. Devletin koruyuculuğu altında bir hayvan çiftliği, büyük bir buğday, arpa alanı yoktur. Osmanlı toplumunun yönetiminin bu tutumunu dile getiren, ancak son yıllarda söylendiği sanılan bir türkü var. Şalvarı şaltak Osmanlı, eğeri kaltak Osmanlı, eken de yok, biçen de yok, yemede ortak Osmanlı. Profesör Doktor Faruk Sümer, Oğuzlar, Türkmenler, 1972, sayfa 25. Bu dizeler bugün düzenlense bile Osmanlı toplumunun üretim alanındaki tutumunu bütün açıklığıyla dile getirmektedir. Durum Selçuklular için de böyledir. Anadolu'nun bir yaşama gerçeğidir bu. Oysa bu dörtlük çok eskidir. Çağların içinden süzülüp gelen bir duygunun yansımasıdır. Osmanlılar döneminde söylenmiştir. Osmanlı Devleti'nde orduda yedirilmesi, giydirilmesi bakımından az çok belli bölgelerden sağlanan gelirlere dayanır. Barış yıllarında devletçe beslenen düzenli büyük bir ordu yoktu. Büyük ordular genellikle savaş dönemlerinde daha önceden görevlendirilen kimselerce belli bölgelerden toplanır. Bölgeler topladıkları savaşçıların donatımlarını, yiyeceklerini, giyeceklerini bu konularda gereken giderleri sağlamakla yükümlüdür. Savaşa gidecek ordunun belli konakları vardır. Savaş yerine o konaklardan geçilerek gidilir. Belli konaklardan sağlanan birliklerle ordu büyür. Savaşçıların sayısı çoğalır. Söz gelişi Suriye'de yapılacak bir savaş için gerekli savaşçılar başkentle Suriye yolu üzerindeki konaklardan sağlanır. Başkentten kalkan sultan ya da görevlendirdiği bir paşa belirli konaklara uğrayarak gerekli savaşçıları başlarında bulunan görevlilerle birlikte ordusuna katar. Konaklardan orduya katılan yöresel birliklerin donatımı, giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi gene yöre halkının sırtına yüklenir. Bu da ayrı bir tüketim olayıdır. Bir yörenin savaşa gidecek çağda olan erkekleri genellikle çalışan, üreten kimselerdir, köylülerdir. Onlar da aylarca, gereğinde yıllarca üretim alanlarından uzak yerlerde birer tüketici olarak kalırlar. Böylece üretim aksadığı gibi tüketim de çoğalır. Daha doğrusu üretmeden tüketenlerin sayısı alabildiğine artar. Osmanlıların menzil adını verdikleri bu konaklama yerleri genellikle birer aşırı tüketim alanıdır. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında özellikle 14. yüzyıl boyunca savaş alanının Batı Anadolu bölgesiyle Rumeli Balkanlar olduğunu biliyoruz. Doğuya karşı büyük giderleri gerektiren savaşlar genellikle 15. yüzyıl ile ondan sonraki dönemlerdedir. Başlangıçta erek batıydı, sonra doğu batı oluverdi. Bu iki yönlü savaş düzeni devletin gelirlerini ancak ganimet türü söz konusu olunca arttırabilecek nitelikteydi. Savaş giderleri toplumun üretim gücünü aşıyordu. Özellikle donanmanın kurulması, bu işe ayrılan giderlerin sultanın buyruğuna bağlı oluşu, halktan toplanan vergilerin artırılmasını gerektiriyordu. 14. yüzyıl Osmanlı toplumunu oluşturan insanların üretim bakımından ülke çapında bir çalışmaya giriştikleri söylenemez. Bunun nedenli olanaksız olduğunu daha önce görmüştük. Buna karşın genel giderler konusunda ülke çapında bir tüketimin varlığı açıktır. 14. yüzyıl boyunca üretim-tüketim dengesizliğinin yanında akçe diye anılan para işleminin de düzensiz, sarsıntılı bir nitelikte olduğunu gösteren kanıtlar vardır. Toplumda kullanılan gümüş para, gümüş akçe ya da dirhem denen nicelikte ölçüler alışveriş, değişim aracı belli bir değer sürekliliğine kavuşmuş değildir. Boyuna değer değişmeleri, akçenin alış gücünde dengesizlikler görülmektedir. Buna akçenin bileşiminde bulunan gümüşün azaltılıp çoğaltılmasından anlamak kolaydır. Bu konuda yeterli örnekler için bakınız Profesör Mustafa Akdağ, AGE sayfa 501-508. Ayrıca genel geçim dengesizliği için bakınız AGE sayfa 451-460. Üretim-tüketim dengesizliği ister istemez toplumun yaşama anlayışını etkiliyor. Düşüncelerinde bir takım değişmelere yol açıyor. Bunun en somut örneklerini Batı Anadolu'da, Rumeli'de yaşayan topluluklarda görüyoruz. bir türlü sağlam bir temele oturamayan üretim-tüketim ilişkileri, toplumda sarsıntılar, çalkantılar, güvensizlikler yaratıyor. Bu tür olayların çokluk, Batı Anadolu'da, Rumeli'de ortaya çıkması da gelişigüzel bir nedene bağlanamaz. O dönem Osmanlı toplumunun başkentleri, büyük tüketim çevreleri Batı Anadolu ile Rumeli yakalarındadır. Büyük bir gideri gerektiren yönetici topluluk, onun yandaşları bu yörelerde toplanmıştı. Akıncıların ardından giden şeyhler, dervişler gibi çalışmadan, yalnız başkalarının adaklarıyla, yardımlarıyla geçinen kimseler büyük bir kalabalık oluşturmuştu. Tekkelerde toplanan, yaşayan bu sömürgenler, bu toplum asalakları görünüşte alçak gönüllü, ne verilirse onunla yetinen kimselerdi. Oysa gerçek böyle değildi. Tekkelerde genellikle süt, bal, tereyağı, kaymak, koyun, kavurma, tavuk, yumurta, türlü türlü yemişler yenir, yedirilirdi. Kimi tekkelerin büyük üzüm bağları bile vardı. Dünya tutkularından, gösterişten, aşırı tüketimden uzak yaşamayı öğütleyen, azla yetinmeyi erdem sayan şeyhlerin tekkelerinde kullandıkları gereçler arasında saraylarda bile az bulunan yüksek değerde olanlarını bugün müzelerde görüyoruz. İstanbul Belediye Müzesi'nde, Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenen nesneler bunun en somut örneğidir. Görünüşte alçak gönüllü, gerçekte gösterişli bir yaşam süren tekkelerde doğudan batıya doğru gittikçe çoğalır, etkinleşir. Bunun nedenlerinden biri de doğuya oranla batı topraklarının daha verimli oluşudur. 2. Osmanlı toplumunun üretim dengesini bozan, dağılmaya sürükleyen olaylardan en önemlisi de Timur ile Yıldırım Bayezid arasında geçen Osmanlı ordusunun yenilmesi. Bayezid'in Timur'a tutsak olmasıyla biten ünlü savaştır. Bu savaştan yenik çıkan Osmanlı Devleti çok kısa bir süre içinde bölünmüş. Daha önce egemenliği altına aldığı beylikler bağımsızlıklarına kavuşmuş, kendi başlarına buyurup birer devlet olmuşlardı. Artık Osmanlı hazinesinde toplanan gelirlerin büyük bir kesimi elden çıkmıştı. Bundan başka yenik düşen ordu dağılmış, savaş araçları yok olmuş, ordu donanımında da yoksulluk başlamıştı. Bu yetmiyormuş gibi bir de kardeşler arasında çıkan saltanat kavgası toplum düzenini büsbütün sarsmış, üretim kaynaklarını verimsiz duruma getirmişti. Osmanlı tarihinde fetret devri, padişahsız geçen süre denen bu süre içinde Yıldırım Bayezid'in oğulları Süleyman, İsa, Musa, Mehmet yönetimi alma konusunda birbirlerine girmiş. Ülkenin değişik bölgelerinde padişahlıklarını ortaya atarak savaşa tutuşmuşlardı. 1402'den 1413'e değin süren bu çekişme döneminde üretimin yüksek bir düzeye çıkması, ülkenin giderlerini karşılaması düşünülemez. Buna bir de yabancı inançları taşıyan toplulukların yan tutmaları, güçlü sezdikleri yana yaslanmaları, Müslümanlar arasındaki inanç çekişmeleri eklenince durumun ne olduğu kendiliğinden anlaşılır. Böyle bir ortamda insanların geleceklerinden kuşkusuz, mutlu, güvenli olmalarını düşünmek toplum gerçekleriyle bağdaşmaz besbelli. Bir yandan üretimin azlığı, bir yandan yönetimin dört ayrı elde toplanması, bir yandan vergilerin ödenme işi, bir yandan yöresel ayaklanmalar toplumun çatısını da temelinde iyice sarmış, bir korku ortamı yaratmıştı. Timur'un Osmanlı egemenliği altında bulunan beyliklere bağımsızlık vermesi yetmiyormuş gibi, Bayezid'in oğulları arasındaki çekişmeler de durumu daha kötüye götürdü. Ortalık böyle karışıp kaynaşırken tarikatçılar da boş durmadılar. Durumdan yararlanmaya, kendi yörelerinde egemenlik sağlamaya çalıştılar. Çelebi Mehmet, babasının yıllarca savaşarak kurduğu düzeni, sağladığı toprak bütünlüğünü yeniden diriltmek için bir yandan kardeşleriyle, bir yandan da yeniden bağımsızlığa kavuşan beyliklerle uğraşma gereğinde kaldı. Artık kimse üretmiyor, gücü yeten ılgarlıyor, vuruyor, öldürüyor, soyuyor, eline geçen olanaktan yararlanmaya kalkıyordu. Bu sırada Yıldırım Bayezid döneminde görev almış paşalar, yüksek görevliler arasında yan tutmalar, dört kardeşten beğendiğine yaslanmalar alıp yürümüştü. Oruç Bey tarihi, yayın atsız, tercüman bin bir temel eser, tarihsiz sayfa 56-77. Beyliklerin yeniden kurulmaya başlamaları olayının yanı sıra bir de soyguncular, vurguncular yönetimindeki küçük, dağınık ayaklanmalar baş gösterdi. Bunlar da kendi başlarına bulundukları küçük bölgelerde bağımsızlık savaşı vermeye koyuldular. Gerçekte bunların birer bağımsız devlet kuracak nitelikleri, yetenekte orduları, toprakları yoktu. Ancak egemen oldukları küçük topluluklar aracılığıyla Çelebi Mehmed'i uğraştırmayı, düzenin bir süre daha bozuk gitmesini sağlamayı, bu yolla çıkar edinmeyi başardılar. Bunların ayaklandıkları bölgelerden vergi almak, boşalan devlet hazinesine gelir sağlamak olanağı yoktu. Buna bir de ordunun giderleri eklenince durum büsbütün kötüye gidiyordu. Bu karışıklıktan yararlananlar arasında yeni bir inancın kurucusu, yayıcısı olarak ortaya çıkanlar da az değildi. Toplumda yönetim düzeninin bozulması, ayrı ayrı bölgelerde ayaklanmaların, bağımsızlık savaşlarının baş göstermesi sonucu geçim darlığının da arttığı, yeni bir sarsıntının ortaya çıktığı görülüyordu. Çelebi Mehmet padişahlığı süresince uzayıp giden bu sarsıcı, yıkıcı olaylar bastırılmışsa da üretim bir daha düzelemedi. Yıkılanları yapmak için uzun bir süre gerekecekti. Bütün bu karışıklıklar arasında inanç bakımından en etkilisi, en sarsıcı olanı Şeyh Bedrettin olayı sayılır. Bu olay Çelebi Mehmet döneminde en bunalımlı yıllarda öteki olaylarla birlikte patlak vermiştir. Müneccimbaşı tarihi çeviren İsmail Erünsal, tercüman 1001, temel eser, tarihsiz cilt 1, 175-191. İkinci kaset, ikinci yüzün sonu.